Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Ece Şems-i 2'de 1399 Hicri Kameri, 7 Cemadiyol Evvel 1442 ve Milade 22 Aralık 2020 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerefi ile Türkiye'nin siyasi düzeni üzerine yapan röportajın ikinci bölümü, İran basından seçmeler, Karakilise ziyaret töreninin Dünya UNESCO miras listesine alınması, İslam'da ahlak adlı programların ardından bir şiir dinleyeceksiniz.
İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da korona salgınında kayıp ve vaka sayıları azalmaya devam ediyor. İran hükümet sözcüsü Ali Rabi'i, Avrupalıların kendi yükümlülüklerine dönmesi gerektiğini söyledi. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkileri gelişiyor. Şehit Fahrizade suikastına ilişkin önemli ipuçları elde edildi. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğine karar verdi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Saadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaşarak son 24 saatte 187 vatandaşımızın daha koronadan hayatını kaybettiğini duyurdu. COVID-19 salgınında son 24 saatte 187 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6.208 yeni vaka tespit edildiğini belirten Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54.003'e, vaka sayısının ise 1.170.743'e çıktığını aktardı. COVID-19 hastalardan 5.467'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyenleri, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 903.998'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada korona vaka sayısı 77 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 1 milyon 700 binin üzerine çıkmıştır.
İran hükümet sözcüsü Ali Rabi'i, Avrupalı ülkeler nükleer anlaşmanın korunması için endişe duymaktansa İran ile imzalanan nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerine dönmeyi çağırdı. Bugün sanal olarak düzenlediği basın toplantısında konuşan İran hükümet sözcüsü Ali Rabi'i, Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün nükleer anlaşma ile ilgili İran'ın tüm yükümlülüklerine bağlı kalması gerektiğini ve anlaşmanın ihlalinin ciddi sonuçlarına ilişkin sözlerine gösterdiği tepkide, yükümlülüklerinin ihlali konusunda şikayetçi olan tarafın İran İslam Cumhuriyeti'nin olduğunu, Avrupa ve Amerika'nın yükümlülüklerini temelden yerine getirmediklerini kaydetti. İran'ın yükümlülüklerini tek taraflı olarak yerine getirmesinin imkansız olduğuna dikkat çeken Rabi'i, Avrupalı ülkeleri nükleer anlaşmanın korunması için endişe duymaktansa İran ile imzalanan nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerine dönmeye çağırdı. Sözcü Rabi'i karşı tarafların nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerine dönmeleri halinde İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddeleri uyarınca attığı beşli adımlarından döneceğini ve telafi edici bu girişimlerini durduracağını söyledi. Fransa ve diğer Avrupalı tarafların nükleer anlaşmanın korunması için kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve İran'a karşı zalimce yaptırımların kaldırılması için çaba göstermeleri gerektiğini söyleyen Rabi'i, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan kendi teknik ve denetim görevleri çerçevesinde hareket edip ajans ile ilgili olmayan diğer konulara girmemesini istedi.
İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında tercihli ticaret anlaşması metni hakkındaki üçüncü tür görüşmeler video konferans aracılığıyla düzenlendi. İran Ticaret Geliştirme Örgütü temsilcileri Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik Bakanlığı'nın muhtelif bölümleri ve iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti üçüncü tür görüşmelerinde tercihli ticaret anlaşması metni ele alındı. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderlerinin ikili ekonomik münasebetlerinin geliştirmesi ve derinleştirmesine ilişkin iradesi doğrultusunda tercihli ticaret anlaşması metni üzerinde yapılan ilk müzakerelerde ilerleme sağlanırken, taraflar önerilen metin ve ilgili mülahazalar konusunda mütevakata varmıştı.
Tahran'a gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, İran Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan İran Enerji Bakanı, İran-Rusya elektrik şebekelerinin Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden senkronize edilmesinin gündemde olduğunu belirtti. İran'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne elektrik ihracatına ilişkin sözleşmenin uzatıldığına dikkat çeken Bakan Erdekanyan, iki ülkenin elektrik işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran için önemli bir komşu olduğunu söyleyen Erdekanyan, iki ülke arasında türlü işbirliği zeminlerinin bulunduğunu vurguladı. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile gerçekleştirdiği müzakerelerde değinen İran Enerji Bakanı, İran'ın Karabağ'da işgalden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin su ve elektrik şebekesinin yeniden inşası projelerine katılacağını belirtti.
Tahran'da bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin enerji alanında işbirliğinin her iki ülke için birçok menfaati olduğunu belirterek Aras Nehri'nin etrafında iki ülkenin su, elektrik ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için yeni fırsatların doğduğunu belirtti. Bugün Tahran'da İran Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev sözlerinin devamında, İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerinin geliştirmesine özel önem verdiklerinden bugün üst düzey bir heyet ile birlikte Tahran'a geldiğini söyledi. Tüm dünyaya koronavirüs salgınının yayıldığı bir dönemde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın siyasi iradesi doğrultusunda iki ülkenin münasebetlerinin geliştirmesine vurgu yapmak için bir heyet başkanlığında Tahran'a geldiğine dikkat çeken Azeri yetkili, Ortak Ekonomik Komisyonu'nun Azeri Başkanı olarak Tahran'a gelerek İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilişkilerinden gelişmesini tanıklık etmek istediğini vurguladı. 30 senenin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarının bir kısmını Ermeni güçlerden geri aldıklarını söyleyen Mustafayev, Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki yeni koşulların İran ile ilişkilerin gelişmesi için iyi fırsat sağladığını söyledi.
Pakistan'ın Türkiye ve İran ile ticaretini güçlendirmek için İslamabad-Tahran-İstanbul yük treninin 2021 yılı başında yeniden işletmeye açılması bekleniyor. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 10. Ulaştırma Bakanları toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası yük taşımacılığının önündeki her türlü engelin kaldırılması çağrısında bulundu. Toplantıda İstanbul, Tahran, İslamabad yük treninin 2021 yılı başında yeniden işletmeye açılmasına karar verildi. Söz konusu trenin işletmeye başlatılmasıyla güzergah üzerinde konteyner taşımacılığının yanı sıra bundan sonra konvansiyonel vagonlarla da yük taşımacılığı gerçekleştirilebileceği vurgulandı.
İran ile Afganistan ulusal güvenlik yetkilileri görüştüler. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Genel Sekreteri Şemhani, Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ile yaptığı görüşmede İran'ın meşru Afganistan hükümetine desteğini ve Tahran-Kabil arasında çeşitli siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Genel Sekreteri Ali Şemhani resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'ı ziyaret eden Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ile görüştü. Şemhani görüşmede İran'ın tüm komşu ülkelerle stratejik ilişkiler kurma politikasını açıklayarak Afganistan'ın iki millet arasındaki pek çok ortaklıklar nedeniyle İran'ın dış politikasında önemli yeri olduğunu söyledi. Haf-Herat demir yolu hattının hizmete açılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Şemhani, bu projenin iki ülke arasındaki ilişkilerin ve Afgan halkının refah ve ekonomik kalkınmasının güçlendirilmesinde etkili bir rol oynamasını temenni etti. İki ülkenin çeşitli konulardaki ortak tehdit ve çıkarlarına, özellikle bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması gerektiğine değinen Şemhani, İran'ın meşru Afganistan hükümetine desteğini ve Tahran-Kabil arasında çeşitli siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Şemhani ilaveten İran'ın Korgeneral Süleymaniye yapılan suikast faillerinden ağır intikam almaya ve Amerika'nın terör eylemlerini önleyerek onları bölgeden çıkarmaya kararlı olduğunu bildirdi. Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib de İran'ı Afganistan'a barış ve istikrarın sağlanması için verdiği desteklerinden dolayı takdir ederek ülkesinin İran'la işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu belirtti. Mohib, Tahran temasları kapsamında İran'ın bazı üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelecek. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan'da kalıcı barışın sağlaması için en iyi güvencenin tüm Afgan tarafların katılımıyla kapsamlı siyasi çözüm olduğunu belirtti. Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib bugün Tahran'daki temaslarının devamında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Zarif, Tahran'ın Kabil yönetimine destekleme politikasına işaretle iki komşu ve dost ülkenin arasında ikili bölgesel ve uluslararası düzeylerde istişarelerin derinleştirilmesi gerektiğini vurgu yaparken, Haf-Herat demir yolunun açılışından memnuniyetini dile getirip, bunun iki ülkenin işbirliğinin geliştirmesi ve doğu bölgelere daha hızlı bağlantısallığın kurulması için bir zemin teşkil ettiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Amerikalı ve diğer yabancı askerlerin Afganistan'dan çekilmesine de vurgu yaptı. Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı bu görüşmede barış görüşmelerine ilişkin son gelişmeler hakkında bir rapor sunarken, İran İslam Cumhuriyeti'ne Afganistan halkı ve hükümetine desteğinden dolayı teşekkür etti. Mohib, Haf-Herat demir yolunun işletilmesini işaretle bu tür raylı sistem hatlarının bölgesel işbirliğine geliştirmesini temenni etti. Afganistan Cumhurbaşkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreterinin daveti üzerine günübirlik ziyareti için bugün Tahran'a geldi.
Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında Doha'daki Afgan barış görüşmelerini kötüye kullandığını belirterek, Afgan halkı bu büyük darbenin ve Amerika hükümetinin davranışının sonucunu gelecekte görecektir dedi. Afganistan'ın Tulu News televizyon kanalına röportaj veren Zarif, İran-Afganistan ilişkileri ve iki ülkeyle ilgili bazı konular hakkındaki soruları yanıtladı. Zarif, İran'ın Afganistan'ın barış planındaki rolü ile ilgili olarak, İran, Afganistan hükümetini ve halkını destekliyor ve tüm Afgan gruplarının bu ülkenin geleceğine karar vermesi gerektiğine inanarak, İran hükümetinin Afganistan'a yönelik politikasının bu olduğunu söylüyor dedi. Bonn konferansında şehit General Süleymani'nin Afganistan'da demokratik bir sistemin kurulmasındaki rolünün kendisinkinden çok değilse az da olmadığını dile getiren Zarif, şehit General Süleymani'nin şehit edilmesi Amerika'nın bölgeden çekilmesini hızlandırdı ve Irak'ta Irak parlamentosu Amerikan güçlerinin ülkeden çekilmesi için oy kullandı diye belirtti.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mustafa Zunnuri, güvenlik güçlenen İranlı bilim insanı Şehit Fahrizade suikastıyla ilgili önemli ipuçları elde ettiğini duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mustafa Zunnuri, İran İstihbarat Bakanı ile yapılan toplantıda İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade suikastının çeşitli yönlerinden ele alındığını belirtti. Zunnuri, İran güvenlik güçlenen bu konuda önemli ipuçları elde ettiğini ve iyi sonuçlara da vardığını bildirdi. İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Absard bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı bugün İran gündemiyle düzenleniyor. El Arabiye televizyon kanalında yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün 2231 sayılı kararnamenin uygulanmasına ilişkin durumu ve İran'ın nükleer dosyasını ele almak için toplanıyor. Birleşmiş Milletler 2231 sayılı kararnamenin uygulanması ile ilgili yayınladığı 10. raporunda Amerika'nın ihlallerine hiç değinmeden İran'ın yeni santrifüjler monte edip uranyum zenginleştirme oranını da %4,5'a çıkardığını duyurdu. Başka ülkelere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesini ihlal etmeleri için baskı yaptığı ve İran aleyhinde adımlar attığı için Amerika kınanmazken, Birleşmiş Milletler yeni raporunda İran ile ilgili bazı iddialarda bulundu.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın başvurusuyla ilgili derhal tahliye kararı verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 2016 yılından bu yana Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararını açıkladı. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman kararı şöyle aktardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi olması gerektiği gibi Sayın Demirtaş ile ilgili ağır ve tarihi bir karar ile derhal tahliye kararı vermiştir. Bu kararla müvekkilimiz hakkındaki tüm suçlamalar boşa çıkmış, müvekkilinin 4 yılı siyasi sebeplere bağlı rehin tutulduğu gerçeği tescil edilmiştir.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisi'nin grup toplantısında mecliste kabul edilen 2021 bütçesini eleştirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Akşener yaptığı konuşmada 2021 bütçesine yönelik sert eleştirilerle yüklendi. Akşener, 2021 yılı bütçesinin özeti şudur, kendilerine ballı börek, vatandaşa kuru ekmek ifadelerini kullandı. Akşener'in konuşmasından satır başları şunlardır. İYİ Parti olarak mecliste milletvekillerimizle memleketin dört bir yanında iyi ve cesur kadrolarımızla içinde millet olmayan bu bütçeye hayır dedik. Hayır demekle kalmadık, kalem kalem doğrusunun ne olması gerektiğini söyledik. Milletimizin dertlerine derman olacak, esnafımıza, çiftçimize, emekçimize nefes aldıracak somut öneriler getirdik. 83 milyonu tasarruf ederken hükümetin de 18 yıldır yaptıklarını yapmaktan, har vurup harman savurmaktan vazgeçeceğini ümit ettim. 83 milyondan utanacaklarını ümit ettim. Heyhat olmadı. Utanmadılar. Önümüze böyle bir bütçe koymaktan zerre sıkılmadılar. 2021 yılı bütçesinin özeti şudur. Kendilerine ballı börek, vatandaşa kuru ekmek. Yazıklar olsun. Bütçe yapmanın formülü aslında basittir. Ya gelirini artırırsın ya da harcamalarını kısarsın. Şirketlerimiz yıllardır giderlerini kısarak ayakta durmaya çalışıyor. Asgari ücretli çalışanlarımız enflasyona karşı kemer sıkarak ayakta durmaya çalışıyor. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Millet tasarruf ediyorsa sen de tasarruf edeceksin. Millet zorluk çekiyorsa sen de zorluk çekeceksin. Millet kemer sıkıyorsa sen de kemer sıkacaksın. Bu kadar basit. 2021 yılı bütçesinde tasarruf tedbirleri olmadığı gibi ciddiyet de yok. Tahran Radyosu Muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. NTV'nin sorularını yanıtlayan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika'dan S-400'ler ile ilgili kararı düzeltmesini bekliyoruz dedi. Türkiye Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Akdeniz'de Kaplan Pençesi tatbikatı başlattı. Tatbikatı Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da izlerken Aksaz üstünde NTV'nin sorularını cevapladı. Türkiye'nin menfaatlerini korumaları gerektiğine dikkat çeken Bakan Akar, "Biz sadece haklarımızı korumak istiyoruz. Bizim yaptığımız bu hak arayışını olumsuz gösteren Yunanistan'dır. Yunanistan'ın Türkiye ile görüşmeler yaparak çözüm bulması bunun en doğru yoludur. Bizim planlarımız var, bu çerçevede ilerlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan'ın Türkiye'ye ambargo uygulanmasına ilişkin talebi için Türkiye'ye yönelik silah ambargosu talebini stratejik olarak doğru bulmuyorum. Bir NATO partnerine bunu yapmak kolay da değil dedi. Maas açıklamasında NATO ortağı Türkiye'nin Amerika'dan füze alamadığı için kolayca Rusya'dan aldığını gördük diye konuştu.
Ve Irak güvenlik güçleri Musul'un batısında bir operasyon düzenleyerek 12 IŞİD'li teröristi etkisiz hale getirdi. Irak Terörle Mücadele Birlikleri Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle bugün sabah saatlerinde Musul'un Baduş bölgesinde teröristlerin mevzilerini hedef aldı. Irak Ordu Birlikleri de Doğru Söz Harekatı'nın 4. aşamasında Basra'da 4 IŞİD'li tekfirciyi gözaltına aldı. Irak Ortak Harekat Komutanlığı bugün yaptığı açıklamada ülkenin muhtelif noktalarında antiterör operasyonlarda 5 IŞİD unsurunun öldürüldüğünü duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, İran'ın Pompeo'nun iddiasına yanıtı başlığını taşıyor. Pazar akşamı birkaç katı uçan roketi Bağdat'ta Amerikan Büyükelçiliği dahil diğer ülke büyükelçilikleri ve devlet dairelerinden bulunduğu Yeşil Bölge'ye isabet etti. Bu roket saldırısı birkaç bina ve araca hasar verirken can kaybına yol açmadı. Bu kuşkulu saldırının ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, pazartesi günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şöyle yazdı. İran destekli militanlar bir kez daha pervasızca Bağdat'a saldırıp Irak'ta sivilleri yaraladı. Irak halkı bu saldırganları kınama ve yargılama hakkına sahipler. Bu suçlular istikrarsızlaştırıcı girişimlerine son vermeliler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade ise bu tweet'e tepki olarak şöyle bir mesaj paylaştı. Pompeo'nun gerilim yaratmak amacıyla ortaya attığı İran karşıtı ithamlarını güçlü bir şekilde reddediyoruz. Amerika'nın askeri varlığı bölgede istikrarsızlaştırıcı bir kaynaktır. Hiçbir saptırma bile Amerika'yı şiddetlerden beraat ettiremez. Kuşkusuz Amerikan bölgedeki ağır ve net yenilgilerine uğramıştır. Donald Trump ise gelelim dolu başkanlık döneminin son günlerinde Amerikan gerçekleri saptırmak hedefiyle daha ciddi ve daha şiddetli bir şekilde bahane uydurarak maceracılık peşindedir. İran İslam Cumhuriyeti, Irak, Afganistan, Yemen ve Lübnan Amerika'nın siyasetlerinden ağır yenilgiye uğradığı ülkelerdir. Halihazırda görevde olan Amerikan yönetimi bu yenilmiş siyasetlerin sonuçlarını da herkesten daha iyi bilmektedir. Amerika, İran'ın Irak'ı ve bölgeyi güvensizleştirmek suretiyle Washington'a tepki göstermeyeceğini çok iyi biliyor. Tam tersi böyle bir girişim Amerika'nın stratejileri doğrultusunda olacaktır. Zira böyle bir gelelim sırf Amerika'nın işine yarayacaktır. Pompeo İran'a karşı iddialarını ortaya atsa da Irak halk, seferberlik güçleri, Haşişavi yetkileri ve komutanları saldırılardan şüphelendiklerine dair açıklamalarda bulunarak saldırıların Amerika'nın Irak'ta askeri güçlerinin kalmasını haklı çıkarmak için bizzat Amerika'nın planlandığını da vurguladı. Asaib Ehli Hak Direniş Grubu'nun Genel Sekreteri ve Irak Parlamentosu'ndaki El Sıddık'un El Sadikun grubunun lideri Kays Hazali de Bağdat'taki mevcut Amerikan Büyükelçiliği'nin dost hükümet büyükelçiliğimiz olmadığını ancak Washington'un Irak parlamentosunun Amerikan güçlerinin sınır dışı etme yasasına karşı çıkmasının ardından ülke topraklarını işgal eden bir ülkenin elçiliği haline gelmiştir açıklamasında bulundu. Kays Hazali, Amerikan Büyükelçiliğinde bulunan çok sayıdaki asker orta ve ağır silahlar nedeniyle Büyükelçiliğin Irak'ın siyasi hareketlerini hedef almak ve başkentin güvenliğine tehlike atmak için kullanılabilecek bir askeri kışlaya dönüştürdüğünü sözlerine ekledi. Aslında Amerika güvensizlik yaratarak ve Bağdat'taki diplomatik üslere roket ve havan saldırıları düzenleyerek bir yandan Irak'ta devam eden askeri varlığının sürdürme ihtiyacını haklı çıkarmaya çalışmakta, diğer yandan da Haşhişabi üyelerini suçlayarak Haşhişabi'yi zayıflatmak ve bu sayede bu halk hareketini zayıflatarak kamuoyunu Haşhişabi'ye karşı kışkırtmaya çalışıyor. Bölgenin Amerika tarafından istikrarsızlaştırılması günümüzde Mike Pompeo tarafından temsil edilen Amerikan savaş ekibinin direniş eksenine oluşturan ülkelerde gerginlik, huzursuzluk ve ihtilaf yaratmaya devam ettiğini şüphelerini de güçlendiriyor. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hatip Sader'in de vurguladığı üzere diplomatik ve sivil yerleşim bölgelerine saldırı kabul edilemez. Ancak saldırının türü ve zamanlaması ve Amerikan Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklama her şeyin çok şüpheli olduğunu ve önceden hazır göründüğünü gösteriyor. Hatipzade İran'ın Trump yönetimini bu günlerde ortalığı karıştırmaması ve külleri alevlendirmemesi hususunda uyardığını da belirtti.
Tahran Radyosu'nun günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Rusya'nın Karabağ bölgesinden teröristlerin ihraç zaruretini vurgulaması konusunda. Rusya yönetimi bu ülke ve yakın komşularda radikal teröristlerin varlığından kaynaklanan güvenlik tehlikeleri hakkında defalarca uyarıda bulunmuştur. Şimdi söz konusu unsurların Karabağ Savaşı'ndan beri varlığını sürdürmesi ve ciddi sonuçları Moskova'nın bu konuda tekrar uyarıda bulunmasına sebep olmuştur. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sieromolotov, pazartesi günü teröristler ve yabancı milis güçlerinin Karabağ bölgesinden çıkmasını isterken, yabancı radikal ve aşırıcı silahlı milis güçlerinin o bölgede olmaması gerektiğini, Karabağ bölgesinde savaş sırasında Batı Asya bölgesinden teröristler ve savaşçıların katıldığının ispatlanan bir gerçek olduğunu ve bu gerçeğin sadece kendileri değil başka ülkeler tarafından da onaylandığını söyledi. Söz konusu üst düzey yetkilinin uyarısı 10 Kasım tarihinde Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında 10 Kasım tarihinde varılan ateşkes anlaşması ve ayrıca Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile Ermenistan Başbakanı tarafından imzalanan üçlü bildirinin ardından bile aşırıcı terörist unsurların hala Karabağ'da bulunduklarını gösteriyor. Rusya söz konusu teröristlerin sayısının yaklaşık 2000 kişi olduğunu tahmin ediyor. Karabağ bölgesinde aşırıcı teröristlerin varlığı konusundaki endişeler bölgede yaşanan savaştan daha çok onların Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları özellikle İran sınırına yakın bölgelerde bulunması ve muhtemelen Güney Kafkasya'da daha geniş alana yayılarak bir sonraki aşamada da Rusya'ya sızmaları endişelerinden kaynaklanıyor ve tabii ki bu konu Moskova'yı yoğun şekilde endişelendiriyor. Bir süre önce Rusya Dış İstihbarat Başkanı Sergey Narishkin bu konuda yaptığı açıklamada Karabağ bölgesinin Rusya gibi bölge ülkelerine uluslararası teröristlerin giriş kapısına dönüşebileceği hakkında uyarıda bulunarak Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Cuma günü video konferans şeklinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasında Karabağ bölgesinde münakaşa ve savaşın bölgedeki teröristlerin yayılma tehlikesini yoğunlaştırdığı hakkında uyarıda bulunduğunu belirtti. Rusya şimdiden Kafkasya bölgesinin özerk cumhuriyetlerinde aşırıcı ve radikal teröristler tarafından terör tehditleriyle karşı karşıya bulunuyor. Bu yüzden Moskova, ülke içinde ve kendi sınırlarından uzak bölgelerde, örneğin Suriye'de, aşırıcı teröristler tarafından ciddi tehlike duyması nedeniyle onlarla mücadele ediyor. Hali hazırda Ankara'nın aşırıcı teröristleri eğitip donatarak Libya ve şimdi de Karabağ'a göndermesi Moskova'nın bu bağlamda endişelerini arttırmıştır. Jeopolitik meseleler uzmanı Pierre-Emmanuel Thuman'a göre Kafkasya, Ankara'nın destekleri ile dünya çapından aşırıcı teröristlerin devşirildiği odak bölgeye dönüşebilir. Tabii Rusya bu bağlamda yalnız değil ve İran İslam Cumhuriyeti de defalarca Karabağ bölgesinde ve kendi sınırlarının yanı başında teröristlerin varlığından ve onlardan kaynaklı tehlikelerden endişeli olduğunu ve bu konuda uyarıda bulunduğunu duyurmuştur. Hiç şüphesiz Kafkasya bölgesinde aşırıcı ve radikal teröristlerin varlığı, IŞİD'in saldırılarından yeni kurtulan bölge için yeni tehlikelerin şekillenmesine sebep olacaktır. Tabii ki bu soruna ciddi şekilde mücadele edilmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin, İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya gibi komşu ülkelerin işbirliğini gerektiriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a founding member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, dünkü röportajımızın devamında Türkiye'de yapılan bir ankette halkın %52.7'sinin parlamenter sisteme oy verdiği haberinden yola çıkarak parlamenter sistem ve başkanlık sistemi arasındaki farklılıklar ve halkın buna karşı olan isteğini kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Dünkü sohbetimizi özetleyecek olursak, ekonomik baskıların halkın üzerinde bıraktığı etkilerden dolayı halk daha çok parlamenter sistemin iyi olduğu yönünde fikirlerini beyan ediyorlar. Dün yine de röportajımızın biraz zamanı uzun sürdüğü için ikinci bölümünü bugünkü sohbetimizde sizlerle paylaşıyoruz. Tekrar siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte. Sayın Şerif, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Şimdi burada bir soru işareti daha oluşuyor Sayın Şerif'i. O da AK Parti ve kendisiyle işbirliği yapan diğer partilerin, başta biliyorsunuz MHP geliyor. Bunlar gelecekte şimdi bu başkanlık sistemini ne kadar devam ettirebilecekler? Yani halkın istemediği müddetçe tabii ki burada bir zıtlık, bir çelişki meydana gelmektedir. Halkın isteğine ne kadar uyacaklar sizce?
Demokratlar başkanlık sisteminin taraftarları, isteyenleri, sevenler hamısı aynı şeraitte diyor. Mesela MHP bir hükümet isteği orada meclis de istemir. MHP istir hakimiyet olsun, katı milletliler bu hakimiyette bildiklerini elesinler, her güne kanundan uzak. Yani bir MHP'ye daha uygun bir hükümet ve devlet anlayışı bir totaliter demek olar ki tebril işinden iş üstüne gelmiş bir askeri hükümet de okşar bir şeydi. Bu şartıyla ki onun başında dene bakçalıyorlar. Ama AK Parti'ye oy verenlerin arasında hamı belə diyor. Onlarda demokratik sisteme inananlar var. Bazıları daha katı, bazıları daha az. Veli eyni halda indiki Cumhurbaşkanı, yani başkanlık sisteminin tərəfdarları deyirlər ki, Erdoğan'dan sonra bunu olacak.
Evet.
İndi onlar Erdoğan'a inanır ve Erdoğan'a verdikleri səlahiyyəti, Erdoğan öz səlahiyyətlerinden aşsa da Erdoğan'a olan inamları onun demək olar ki, gözaltı edilir bu məsələ. Veli sonra başka bir Cumhurbaşkanı olsa Türkiye'de necə? Ona göre deyirlər ki, bu başka bir inanmadıkları adam olsa ya daha zayıf adam olsa, təcrübəsiz bir kəs Türkiye'de Cumhurbaşkanı olsa sistem əslən işləməz və daha kötü şəraitdə olar. Demək olar ki, bir totaliter, bir əsgəri hükumətə oxşar bir şərait olar. Ona görə onların tənqidləri bu cürdür. Çünki onlar deyirlər ki, düzdür, başkanlık sistemi olan hükumətlərdə, məsələn Amerikada, orada hər halda kongrə ya sena özünün bir ixtiyaratları var. Onların eləyə bilirlər prezidentin ixtiyaratını azaldılar, çoxaldılar və onun qabağında mane törədələr. Yəni bu günləri Amerikada məsələn Trump göstərdi ki, başkanlık sistemi elə də gözəl bir sistem deyil. Bəlkə Trump kimi bir adam gələndə bu məmləkəti çalı çevirir və onun həm beynəlxalq ictimaiyyatda abrını aparır bir dövlətin, onu ərzişdən, dəyərdən salır, həm daxildə də onu bəzi problemlərlə qarşı-qarşıya qoyur ki, qaytarır onu neçə illər geriyə. Ona görə demək olar ki, Türkiyədə də belə bir şəraiti tənqidçilər irəli sürür və istəyirlər ki, yenidən qayıtsınlar bir parlaman sisteminə, başbakanlıq sisteminə, amma bu başqa bakanlıqda da təbii ki, anlayışlar fərqlidir.
Doğrudur. 2023-də Türkiyədə təkrar Cumhurbaşkanlığı seçimləri düzənləyəcəkdir. Şimdi bu seçimlər gitmədən öncə, şimdi bu günlərdə biz çeşitli aslında çağrıları duyuyoruz, özellikle AK Parti'nin muhalifləri tarafından. Ülkənin sorunlarının çözülməsi və gidərilməsinin tək yolunun erken seçimin düzənlənməsində özetliyorlar. Muhaliflərin, yani AK Parti'den ayrılmış olan bu muhaliflərin istəyini nə qədər siz haklı buluyorsunuz. Bu konuda da alalım fikirlerinizi efendim.
Muhalifler tabii ki keçmiş seçkiyə nisbət öz indiki şəraiti nəzərdə alaraq özlərinə gər onların tərəfdarlarının və onlara oy verənlərinin sayı artsa tabii ki erken seçim istənilir. Bu bir tərəf əgər tabii seçki olsa parlamanda xüsusən onların oyları yüksək olsa eləyə bilərlər. Prezident seçkilərində irəli seçələr. Amma Türkiyədə indi belə deyir. Türkiyədə hər halda parlamanın oy çoğunluğu iqtidarın əlindədir. Amma o bir tərəfdən bir erken seçim istəməyi bir başqa şərait də var. O da bu cürdür ki, əgər sistem işləməsə, belə ki, millətin sorunları çözülməsə, getdikdən sorunlar artsa, daxildə siyasi partiler birbirinden uzlaşıp oy birliğiyle bir təslim alabilmeseler, fikirler müteşəddit olsa, yayılsa, her halde devletin gücü olmur, devletin içinde sistem işlemir. Belə bir şəraitde tənha çıxış yolu budur ki, yeniden gəldilər xalqa və milletin yeniden soralar, yeniden seçkiyle milletin istədiyi şərait partiyaların təbii irəli sürdücü proqramlar əsasında yeni bir hükumət demək olar ki, uzlaşsın, yeni bir hükumət qurulsun və bu hükumət millətin yeni istəkləri əsasında eləyə bilsin, sistemi tıkanmaqdan nizat versin, hərəkət elətdirsin. İndi Türkiyədə bu məsələnin hər ikisi var. Yəni, həm bir tərəfdən deyirlər ki, Türkiyədə, əl-an Türkiyənin qarşı-qarşıya qaldığı, üz-üzə qaldığı daxili problemlər və həmçinin xarici problemlər, dış və iç problemlər, bunların heç birisini cənab Erdoğan tək səsinə, tək bir adam rejimi ilə bunu çözebilmez. Çünkü o öz fikrini irəli sürüb ve bu fikirler indi nəticəyə çatmayıb. Başka fikir, başka bir idə, başka bir siyaset aparılmalıdır. Bir, bu sistemin işlememeğine göre istiyorlar. Hem de bundan əlavə, daxildə onlar buna inanırlar ki, daxildə parlamanı, demək olar, dövlət təsmimindən, dövlət iradəsindən qırağa qoymaq, əmələn parlamanın, hükümətin işləməsində, dövlət dairələrinin işlənməsində rolunun azalması ilə bu problemlər də daha çoxalıb və nəzarətdən çıxıb. Onların ikinci istəkləri budur ki, həm hükümət lazımi olan səlahiyyəti yoxdur, bir, lazımi hükümətin siyasətləri, iqtisadi proqramları və həmçinin siyasi, dış və iç siyasi proqramları işləmir, onlar məğlubiyyətə uğrayır. Ona görə erkən seçim olsun, həm də bir tədad da istəyirlər ki, yenidən bir millətə sorulsun başkanlıq sistemi ilə, parlamentarizm sistemi, yəni başbakanlıq sistemi arasında yenidən sorulsun və millət indi bu nəticəyə çatıbdır ki, onların dediyinə görə və bu sorğuya ki, siz işarə elədiniz ona əsasən, millətin fikri dəyişilir və demokratik demək olar qaydalar bu dəyişikliyin həyata keçirilməsin və əməl eləməsin istəyirlər.
Doğru. Efendim, vaxt ayırdığınız üçün çox təşəkkür edirəm, Sayın Şərifi.
Çox sağ olun.
Çox təşəkkür edirəm. Dəyərli dinləyicilər, bugün söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi bizimlə birlikdə idi. Türkiyənin siyasi düzəni ilə ilgili bugünkü röportajımızı sizlərlə paylaşdıq. Aslında dünkü röportajımızın ikinci bölümünü və son bölümünü dinlədiniz. Söhbətimizə son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək için www.parstoday.com olan internet sitemizdə də baş verə biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad'ın Amerikan yönetiminin teröristleri Suriye'nin kuzeydoğusunda bekasını güvence altına almak için kullandığını açıklaması, Kanada'nın Toronto Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma merkezinin Suud rejimi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'den temin ettikleri bir yazılımla onlarca kişinin cep telefonunu hacklediğini açıklaması gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde Yemen'in İran Büyükelçisi İbrahim Muhammed Deylemi'nin bölge gelişmelerine dair değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen'in İran Büyükelçisi İbrahim Muhammed Deylemi, Amerikalıların ve Siyonistlerin Batı Asya bölgesinde yıkıcı faaliyetlerini işaretle Şehit General Hac Kasım Süleymani'nin bölgede Amerika Siyonizm patentli planları boşa çıkardığını vurguladı. Yemen'in İran Büyükelçisi Deylemi, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü'nün şehit komutanı General Hac Kasım Süleymani'nin kişiliği hakkında yaptığı değerlendirmede, Şehit Süleymani, Irak ve Suriye'de Amerika ve İsrail patentli tüm planlarla mücadelede yer aldığını ve direniş ekseninin şehitleri ve mücahitlerinin yardımı ile bu planları etkisiz hale getirmeyi başardığını belirtti. Büyükelçi Deylemi, terörün sadece Amerika'nın bölgeye müdahale etmek için kullandığı bir bahane olduğunu belirterek şöyle dedi. Bu gibi müdahalelere karşı koymanın tek yolu tekfirci teröristlerle doğrudan mücadele etmekti ve Şehit Süleymani ve direniş ekseninde yer alan silah arkadaşları bunu en iyi şekilde başardılar. Oysa başkaları bunu başarmaktan acizdi. Büyükelçi Deylemi şöyle ekledi. Şehit Süleymani bölgede yıkım sürecini durdurmayı başardı. Bu sürecin arkasında Amerikalılar ve Siyonistler bulunuyordu. Bunlar bölgeye daha fazla müdahale etme peşindeydi.
İtilat gazetesinde İran ve 4+1'in nükleer anlaşmanın devamını vurgulaması, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Amerikan yönetiminin ön şartsız Berjam nükleer anlaşmasına geri dönmesi gerektiğini açıklaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Kutsal Rezervi Külliyesi'nin Şeyh Kasım Süleymani'nin direniş ruhunu ele alan kitabını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Kutsal Rezervi Külliye'nin İslami Tebligat Bölümü Kültürel Ürünler İdaresi'nin hazırladığı Bizim Mutlu Dostumuz adlı eser, dünyanın 5 kıtasında 8 dile çevriliyor. Konu hakkında Aslan News muhabirine açıklama yapan Kutsal Rezervi Külliye'nin İslami Tebligat Bölümü Kültürel Ürünler İdaresi Başkanı Cevat Haşimi şöyle dedi. Bu eser Kutsal Savunma Haftası'nın 40. yıl dönümü dolayısıyla İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü'nün şehit komutanı General Hac Kasım Süleymani'nin yılmaz cihat ruhunu anlatmak için kurumumuz tarafından hazırlanarak yayımlandı. Şimdi de bu eser gönüllerin serdarı Şehit Süleymani'nin şehadetinin 1. yıl dönümü dolayısıyla 5 kıtada 8 dile çevriliyor. Haşimi ilk çevirinin Karaçi kentinde İran Kültürel Ateşeliği'nin çabaları ile ordu dilini olduğunu belirterek şöyle devam etti. Şimdi hazırlanan plana göre bu kitap Tahran İslami Azad Üniversitesi İslami Kültür ve İletişim Kurumu tarafından 7 dile daha çevrilecek. Haşimi şöyle ekledi. Bizim Mutlu Dostumuz adlı eser şimdi Arapça, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Fransızca ve Urduca'ya çevrilerek bu saygıdeğer şehidi sevenlerin ilgisine sunulacak.
Hemşeri gazetesinde Amerikalı terörist askerlerin Suriye petrolünü çalmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye'nin petrolünü çalmak üzere bu ülkeyi işgal eden Amerikalı terörist askerler Suriye petrolünü talan etmeye devam ediyor. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana, Amerikalı terörist askerlerin Suriye'nin petrolünü çalmak için yeni yöntemleri kullandıklarını ifşa etti. Sana, Amerikalı terörist askerlerin YPG teröristleriyle işbirliği yaparak Suriye'nin El Cezire petrol sahasından Irak'a doğru boru hattı döşediklerini ve çaldıkları petrolü bu boru hattı üzerinden Irak'a pompaladıklarını kaydetti. Sana, Amerikalı terörist askerlerin ayrıca her gün Suriye'den çaldıkları ham petrolü onlarca tankere yükleyerek El Velid adlı illegal güzergahı üzerinden Irak'a kaçırdıklarını vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kara Kilise ziyaret töreninin Dünya UNESCO Miras Listesi'ne alınması.
Aziz Tadeus ismiyle de bilinen İran'daki Ermeni Kara Kilise'de düzenlenen ziyaret töreni İran ve Ermenistan tarafından ortak bir şekilde UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine kaydedildi.
Bu tören 15. UNESCO somut olmayan kültürel miras komitesinin oturumunda ele alındı ve onaylandı.
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi oturumu 14 ila 19 Aralık 2020'de Jamaika ev sahipliğinde koronavirüs pandemisi dolayısıyla sanal ortamda düzenlendi. Bu oturumda İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı Azerbaycan eyaletinde Çaldıran bölgesinde bulunan Aziz Tadeus Kara Kilise ziyaret töreni Ermenistan ile ortak bir şekilde komitedeki jürilerin de onayıyla birlikte UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde kaydedildi.
Daha önce 2008 yılında İran'da Ermenilere ait kiliseler dosyası Kanada'da düzenlenen UNESCO Küresel Miraslar Komitesi oturumunda ele alınmış ve onaylanmıştı. Bu çerçevede Kara Kilise veya Aziz Tadeus, Aziz Stepanos ve Zorzor Şapeli ve etrafındaki birkaç bina, köyleri ve mezarlıkları ile beraber dünya miras listelerine alınmıştır. 2020 yılının sonlarına yaklaşırken İsa Mesih'in veladet yıldönümü eşiğindeyken bu haberin yayınlanması İran'da kültürel faaliyetlerde bulunan Hristiyanları sevindirdi. Biz de bu kutlu günleri tebrik ederek sohbetimizin devamında Kara Kilise ve kayıt altına alınan tören üzerinde duracağız.
İran tarih boyunca dinler ve etnik grupların kavşağı olarak tanımlanmıştır. Bu topraklarda neredeyse çoğu dinlerin izlerine rastlamak mümkün. İranlı bir peygamber olan Allah'ın vahdaniyetine inanan Zerdüşt'ün yanı sıra Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi tüm İbrahimi dinler de geçmişten beri İran'da mensuplara sahip olmuşlardır. Bu dinlerden İran'da geri kalan izler, dinlerin barış içerisinde bir arada varlıklarını sürdürdüklerini de gösteriyor. Bu durumda insanlık kültürünün koparılamaz bir parçasıdır ve önemli bir miras sayılır.
Aziz Stepanos ve Kara Kilise adı ile de bilinen Tadeus Kilisesi de hem Hristiyanlık tarihi hem mimari ve sanat açısından İran'da bulunan diğer kiliselerden daha önemli bir konumdadır. Bu tarihi ve dini mekan Tebriz yakınlarındaki önemli turistik cazibelerden sayılmaktadır. Kara Kilise İran'ın kuzeybatısında Çaldıran bölgesinde yer almaktadır. Bu mekan İran'da Hristiyanlığın ilk tecellilerinden sayılmaktadır. Bu kilise inşasında kullanılan siyah taşlardan dolayı bölge halkı ve İran genelinde Kara Kilise olarak tanınıyor. Ermeniler ise bu kiliseyi Aziz Tadeus Kilisesi olarak adlandırmaktadır. Bu isim ise Hristiyanlığın İran'daki ilk varlığını göstermektedir.
Tadeus veya Yahuda, Hazreti Mesih'in havarilerinden biri olup bölge ahalisinden biridir. Bu havari, milat sonrası 40. yılda Hristiyanlığın bölgede yayılmasında büyük katkıda bulunmuş bir isimdir. Onun dini faaliyetleri ve çalışmaları sayesinde Ermeni kralı Sanatrok ve kızı Sandoht çevrelerindeki birçok kişiyle beraber Hristiyanlığa geçti. Tabii ki kral bir süre sonra kararından cayıp Tadeus'un ve yeni Hristiyanlaşmışların öldürülmesini emretti ve yaklaşık 3500 kişiyi katliam etti. Daha sonraları ise Tirdat hükümdarlığı döneminde Hristiyanlar tekrar kraliyet tarafından memnuniyetle karşılandılar. Böylece Ermenilerin de Hristiyanla mensupluğu başladı.
1900 yılı aşkın süredir Ermeniler dini törenlerini yerine getirmek için Kara Kilise'de toplanıyorlar. Ermeniler Kara Kilise'ye doğru yola çıkmadan önce yazın ortasında Tebriz'e giderler. Ardından ilk haftada herkes bu kiliseye doğru akın eder ve birkaç gün boyunca orada çadır kurar. Uzak yollardan gelen kişiler ve aileler kimi zaman 5 gün boyunca orada kalırlar. Onlar özel ayinler düzenleyerek yürüyüşler, dualar yaparak, oruç tutup kiliseyi ziyaret ederek zaman geçirmeye çalışırlar. Çocuklar ve gençlerin vaftiz edilmesi ve komünyon ayini bu törenin başta gelen özelliklerindendir.
Bu süre boyunca ziyaret töreninin yanı sıra bir sürü etkinlik de gerçekleştirilir. Örneğin Ermeni yemekler pişirilir ve Ermeni musikisi icra edilir. Bu etkinlik Ermenilerin dünyadaki en büyük kültürel ve sosyal faaliyetidir. Ermeniler bu süre boyunca yan yana olan çadırlarda olduklarından dolayı aralarındaki birlik ve yakınlık duygusu da güçlendirilmektedir. Üçüncü günün sabahında ana ayin kilisenin çanlarının çalmasıyla başlar. İran'ın kuzeybatı Ermeni halifesi, başpiskoposu bu töreni düzenlemekle görevlidir.
Bu törende Urumiye Kilisesi din adamları, Erivan Kilisesi, İsfahan ve Tahran Kilisesi piskoposları da onu desteklerler. Su ve ekmeğin kutsanmasının ardından Tebriz halifeliği başpiskoposu Tadeus'un sembolik elini gezindirir. Bu sırada kimileri bu eli dualarını icabet etmesi amaçlı öper, ardından başpiskopos sembolik elle ziyaretçilerle beraber Tadeus mezarını terk edip neşeli şarkılar söylemeye başlar.
Bu törene Ermenistan, Suriye, Lübnan, Hollanda, Avusturya, Almanya ve Kanada Ermenileri de katılır. Ziyaretçiler dua edip bebeklerini vaftiz yaptırarak bu ayini kutlarlar. Bu süre boyunca Kara Kilise ziyaretçileri mum yakıp dua edip kurban keserler ve böylece Tanrı'dan rahmet ve mağfiret dilemeye çalışırlar.
Tadeus Kilisesi'nin 2 bitişik binası bulunmaktadır. Birisi siyah, diğeri beyazdır. Biri 700 yıllık, diğeri 200 yıllıktır. Mevcut kilisenin eski bölümü Moğol İlhanlılar dönemine yani 14. yüzyıla aittir. Bu yüzyılın başında büyük bir deprem Tadeus Kilisesi'ni viraneye çevirse de kilisenin başpiskoposu Zekeriya binayı tekrar restore etmiştir. İşte bu başpiskoposun yaptığı bina şimdi de temel kiliseyi oluşturmaktadır. Mihrap ise bu binanın ortasında bulunmaktadır.
Beyaz taşlarla örtülen kilisenin batı cephesi ise 500 yıl sonra siyasi amaçlar ile yapılmıştır. 19. yüzyılın başlarında Rus çarının Kafkasya Hristiyanlarını desteklemek amacıyla İran'a saldırdığı sırada Kaçarlar Hanedanı Ermeniler ve Rusların kenetlenmesinden paniğe düşerek onların gönlünü almaya çalıştı. Fetalişah Kacar veliahtı ve İran ordusu komutanı Abbas Mirza Tadeus Kilisesi'ni batı tarafından genişletti ve beyaz taşlar ve güzel taş yazıtlar ayrıca yeni çan ile bu kiliseyi süsledi.
Kilisenin bu bölümünün giriş kapısının üstünde Abbas Mirza'nın Ermenilere verdiği desteğin kalıcılaştırılması için yazılan şiirlerden birkaç beyit size okumak istiyoruz. Yıkık gönlümden başka var mı onarılmayan? Gördüğün her yıkık dökük yer bayındırlığa kavuşur. Bu şiiri onarım adına tarihe yazılmak üzere söyledik. Vank Tatavus bir kez daha kralın adaleti sayesinde kalkındı.
Kara Kilisenin siyah bölümü daha az süslenmiştir. Gerçekte Zekeriya Başpiskopos tarafından yapılan restorasyon boyunca geometrik desenler dahilinde beyaz taşlar eski kilisenin kubbesinin altına eklenmiştir. Buna rağmen beyaz bölümün süslemeleri siyah bölümden çok daha fazladır. Öyle ki tarihi bir binada görülen süslemeler de zirveye ulaşmış görünüyor. Kara Kilisenin beyaz bölümü bir şaheserdir. Bu süslemeler kireç taşlarından olduğundan dolayı kolayca şekil almış ve kendine özgün bir şekilde süslenmiştir. Çiçek desenleri ve havarilerin, Hazreti Mesih ve Hazreti Meryem'in resimleri kilisede göze çarpmaktadır. Burada dikkat çeken husus bu süslemelerin bazı kısımlarında Şahname'den de görüntülerin sergilenmesidir.
Sovyetler Birliği'nin Ermenistan'da hüküm sürdüğü yıllarda Ermenilerin Tadeus Kilisesi'nde ziyaret töreni düzenlemek yasaktı. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Ermenistan'da bağımsız devletin kurulması ile Ermeniler yıllık olarak bu töreni düzenlemek için İran'da toplanıyorlar.
Tarih boyunca Kara Kilise defalarca farklı ordular ve devletler tarafından saldırgıya uğramış veya doğal afetler yüzünden büyük hasarlara uğramıştır. Ancak yine de hayırsever ve dinlere saygı duyan devletler tarafından restore edilmiştir. UNESCO'nun Kara Kilise'yi Dünya Miras listesine almasının nedenlerinden biri de bu kilisenin insani değerlerin takasını açıkça gözler önüne sermesidir. Bu bina ayrıca mimari ve manzara oluşturma açısından da eşsiz bir eserdir.
Aziz Tadeus Kilisesi'nde kullanılan mimari teknikleri en az bulunur görsel sanatlar tekniklerini göstermektedir. Bu tarihi bina, mimari özellikleri, surları ve giriş kapısı ile tam bir kale gibi görünüyor. Dört tarafında beş gözlem kulesi görülmektedir. Ermenilerin başta yaptığı dörtgen mabetlerine rağmen bu bina dikdörtgen şeklindedir. Doğu kısmı siyah taşlarla yapılmıştır. Ayrıca Hristiyan mensubu olması dolayısıyla öldürülen Ermeni kralının kızı Sandoht'un kızı Sana'nın mezarı da kilisenin etrafında bir tepede bulunmaktadır. Kilisenin avlusunda birkaç mezar taşı bir de taş havuz bulunmaktadır. Kilisenin duvarlarında ise birçok kabartma resim bulunmaktadır. Kilisenin mihrabının tavanı ise siyah ve beyaz mermer taşlarla süslenmiştir. Kilisenin avlusunda duvarların üzerinde mumların yakılması için özel bir yer bulunmaktadır.
Son olarak Kara Kilisenin Çaldıran Çölü'nde Şah İsmail Safevi'nin veziri Seyyid Sadreddin ve Çaldıran Savaş şehitleri türbeleri ve mezarlarının yanı sıra diğer tarihi eserlerle beraber bulunması Çaldıran'ı önemli bir turistik mekana ve bölgeye çevirmesidir. Yıllık olarak birçok yerli ve yabancı turist bu bölgeye akın etmektedir. Biz de bu eserin Dünya Miras Listesi'ne alınması ile turistlerin daha fazla bu bölgeye uğramasını umut ediyoruz. Bu turistler İran'ın barış mesajını ve İbrahimi dinlere saygı mesajını dünyaya iletebilir.
Değerli dinleyiciler, Kara Kilise ziyaret töreninin Dünya UNESCO Miras Listesi'ne alınması üzerine hazırladığımız programı dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'da ahlak.
Muhterem dinleyiciler, İslam'da Ahlak isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde toplumsal ahlakın temellerinden sayılan adaleti ve adaletin sağlanması ile ilgili konuşacağız.
Değerli dinleyiciler, geçen bölümlerde sosyal ahlak çerçevesinde iki temel unsur sayılan vahdet ve barışı ele aldık. Bu doğrultuda birlik ve yakınlaşma ruhunun oluşması halinde böyle bir toplumda dostluk ve barış içinde yaşama kültürünün derin bir şekilde gelişeceğini söyledik. Vahdet ve barış ile yakından alakalı bir başka sosyal ahlak kavramı da adalettir.
Adaletin hüküm sürdüğü her düzende kuşkusuz barış taleplik ve yakınlaşmak da tecelli edecektir. Çünkü adalet herkesin yerli yerinde olması, liyakati ve yeteneklerine göre kendine has konuma yerleşmesi demektir. Böyle bir düzende kifayetsizlik, kayırmacılık ve haksızlıklar görülmeyecektir. Böylece tüm alanlarda vahdet ve huzurun sağlanması için zemin hazırlanacaktır.
İslam'ın kültürde adalet öyle önemli ve yüce konuma sahiptir ki hem yaratılış düzeninde hem de şeriat ve yasaların belirlenmesi düzeninde temel ve belirleyici role sahiptir. Adaletin tam örneği olan Hazreti Ali Aleyhisselam ise şöyle buyurmuşlardır. Adalet dünyanın onun temelinde kurulduğu ve varlığın sürdürüldüğü temel taştır.
Bu yüzden dünyada gördüğümüz hayret verici düzen ve koordinasyonda her olgunun veya yaratılmış şey ve canlının yerli yerinde olması ve özel görev üstlenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu da yaratılış düzeninde adalet anlamına gelir. Yaratılış düzenindeki adalet tüm yaratıklar arasında orantıya ve dengeye yol açmıştır. Bu dengenin sonuçlarından biri de insanların huzur içerisinde yerkürede yaşayabilmeleridir. Dünyayı adalet temelli üzerine kuran Allah-u Teala, yaratılış düzeninde adaleti eksen olarak yerleştirmiştir. Yaratılış düzeninin yanı sıra şeriat kuralları ve düzeni de adalete dayalıdır. Nitekim Allah-u Teala, Nahl Suresinin 90. ayetinde, adalete ve ihsanı emrederiz diye buyurmuşlardır.
Hristiyan George Ordak tarafından insanlık dünyasının adaletinin sesi olarak tanıtılan Ali Aleyhisselam, ilahi kemaldan esinlenerek adaletin felsefesi ve rolü hakkında şöyle diyor. Sübhan Allah, adalete insanların hayatının temel taşı olarak belirlemiştir. Adalet, haksızlıkları, zulümleri, eziyetleri ve günahları uzaklaştırmak ve İslam'ın açılışıdır.
Bu yüzden her düzenin bekası ve devamı adalete inkar edilemez bir şekilde bağlıdır. Çünkü böyle bir düzende adaletin tam karşı noktası olan zulümden eser kalmaz. Böyle bir ortamda İslam'ın açılışı, gelişmesi ve dinamiklik göstermesi için zemin hazırdır. Bu yüzden adil İslami düzende İslami toplum hiçbir şekilde ve hiçbir etken etkisi altında kalmadan adalet yolundan sapmamalıdır.
Allah-u Teala ise adaletin uygulanmasını İslam'a gerçekten inananların asıl sorumluluğu sayıyor. Bu yüzdendir ki Maide suresinin 8. ayetinde bu hususta şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Bu ayetten de yola çıkarak adaletin hiç kimsenin avantajları ve üstünlükleri yüzünden değişecek bir yol olmadığı, herkesin hangi siyasi, ekonomik ve sosyal durumda olursa olsun bu yola ters hareket edemeyecek bir kavram olduğu söylenebilir. Özellikle de adil İslami bir düzende herkesin pratikte ilahi takvaya bağlı kalması, Allah'ın onun amellerini gördüğünü unutmaması ve kıyamet gününde ilahi adalet karşısında sorumlu olduğunu bilmesi gerektiği zaman bu durum daha da anlam kazanmaktadır. İşte insanlar bir yandan da en ufak iyi ve kötü amellerinin kıyamet gününde sorgulanacağını unutmamalı ve adalete tam uymalılar.
Adalet yolundan sapma anlamına gelen insanların kendilerine reva görmediği, beğenmediği zulme karşı adalet, insanların zatında ve fıtratındaki köklerinden dolayı barış ve birlik gibi insani topluluğun sevdiği bir kavramdır. İmam Sadık Aleyhisselam ise insanların bu temel ihtiyacını net olarak şöyle tanımlamıştır. Adalet baldan tatlı, dağdan yumuşak ve ıtırdan daha hoş kokuludur.
Tabii adalet sırf bir şiar halinde kalmaması gerekir. Adalet bir araca dönüşmemesi gerekir. Çünkü adalet tüm insanların bu adaleti tam olarak hissedebildiği zaman, somut örneklerini sosyal hayatlarında gördükleri zaman toplumun ortamını yumuşatabilir ve insanları sevindirebilir. Bu gerçeklerden dolayıdır ki Allahu Teala adaletin sağlanmasına vurgu yapıp Nisa suresinin 58. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir.
Adalet tek boyutlu bir kavram değildir. Adalet kültürel, siyasi, bilimsel ve eğitimsel, ekonomik ve adli boyutlara sahip olup insani topluluğun hayatının tüm yönlerinde görünmesi gereken bir kavramdır. Burada temel olan bir başka nokta ise adaletin sorumlular ve hükümranların ön saflarda yer alarak adaleti hayata geçirmeleri halinde gerçek anlamı ile tecelli edebileceğidir. Böyle bir adalet, büyük kitleler tarafından hissedilecek ve kabul görecektir. Sırf böyle olursa adalet tam konumuna yerleşecektir.
Hazreti Ali aleyhisselam acı ve zorluk çekerek geride bıraktığı günlerin ardından, halkın ısrarı ile Müslümanların hakimi seçildiğinde, kimi fırsatçılar kendi konumlarını ve makamlarını pekiştirmek için adaleti uygulamaktan kaçınsalar da Hazreti Ali aleyhisselam tam açık sözlülükle şöyle buyurdu. Siz benden ayrımcılık ve zulüm yapmakla zafer elde etmemi mi istiyorsunuz? Adaleti siyaset ve efendiliğin kurbanı yapmamı mı istiyorsunuz? Allah'a and olsun ki dünya bitene kadar bunu yapmayacağım.
Bu Muhterem dinleyiciler, İslam'da Ahlak isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Allah'a emanet olunuz.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Alican'dan geçti onun uğruna, Alican'dan geçti onun uğruna. Yatağına yattı çocuktu daha, çocuktu daha. Yatağına yattı çocuktu daha. Fatıma'yı Ali'ye verdi, kızı Fatıma'yı Ali'ye verdi. Hasan'la Hüseyin onlardan doğdu, nur gibi doğdu. Hasan'la Hüseyin. Çocukları sever oyun oynardı, omuzuna alır namaz kılardı. Yanarını okşar öper severdi, öper severdi. Yanarını okşar öper severdi.
Kucağına alır oyun oynardı, omuzuna alır namaz kılardı.
Yanarını okşar öper severdi, öper severdi.
Allah'ım, Peygamber Efendimiz'i, onun arkadaşlarını ve onları candan seven bütün insanları cennetine koy. Onları koyduğun cennetine beni de koy. Ben de görmek isterim Peygamberimizi. Benim de yanaklarımdan öpsün, tıpkı Hasan ve Hüseyin gibi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.